Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Yeni bir programda sizinle bugün Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak bir hikayeyi aktaralım. Fatih Karca'nın kaleme aldığı İki Yetim Gelin başlıklı hikayeyi sizinle paylaşalım. Evet, Cenab-ı Hak böylece anne ve baba rızasının ne kadar önemli olduğunu ayetlerle izah ediyor. Bizlere de hissedar almak nasip eylesin. Amin. Sağ olasın Fatma Hanım. Sayenizde sohbet grubumuz şenlendi, gayesini buldu. Daha önceleri biz bir araya gelir, iki satır okuduktan sonra sohbetin mucibince amel edeceğimize, dedikodularımıza kaldığımız yerden devam ederdik. Nasıl becerdiyseniz bizi o dedikodu ortamından çektiğiniz çıkardınız. Allah razı olsun sizden. Estağfurullah Safiye teyze, bizde bir şey yok. Söyletene bakmalı. Okuduklarımız ve söylediklerimiz bizden değil. Ayeti kerime, hadisler ve hak dostlarının sözleri. Öyle deme kızım, kim bilir kimi memnun ve razı ettin de sözlerin böyle tesir kazandı. Safiye teyzenin son cümlesi Fatma Hanım'ı derin bir tefekküre sevk etti. Derin bir iç çekti ve başladı anlatmaya. Ah, keşke sizin hüsnü niyetlerinize layık olabilseydim. Ben evlendiğimde henüz 16 yaşında bir yetimdim. Anacığım hem anne hem baba olmuştu bize. Biz evimizin iaşesini kazanmak gayretiyle babamın vefatından önce bin bir emek harcayarak derleyip toparladığı tarlalarda gece gündüz erkek gibi çalışıyorduk. Erkek kardeşlerimiz vardı ama annem onları okutmak için şehre göndermişti. Biz onların da okul masraflarını karşılamak için çırpınıyorduk adeta. Biz okuyamadık, aman onlar okusun, kendilerini kurtarsın diye bir istediklerini iki etmiyorduk. Hakikaten yokluk boyumuzu aşmıştı. Ocağımızda tarhana, bulgur ve yöremizde yetişen birkaç yeşillik yemeğinden başka bir şey pişmedi yıllarca. Bahçemizdeki tavuklar da erkek kardeşlerimizin izinlerinden izinlerine kesilirdi. Onların izine gelişi hem onlara hem bize bayram olurdu. Hatırıma geldikçe bir başka duygulanırım. Üst üste 8 yıl olmuştu da evimizde kurban kesme heyecanı yaşanmamıştı. Garip anacığım her kurban bayramı sabaha kadar odasına çekilir ağlardı. Evimiz iskeleti ağaçtan, duvarları da saman ve çamurdan müteşekkil bir fakirhaneden ibaretti. Annemin odasıyla benim odam yan yanaydı. Dolayısıyla onun her hüznünü, her iniltisini duymak içten bile değildi. Gün geldi, Hacı abiniz beni istediğinde herkes bana ''Hadi bakalım kurtuldun'' demişti. Anacığımı orada bırakmanın, yanımda götüremeden kilometrelerce uzak memlekete gelin gitmenin neresi kurtulmaksa. Hatırıma geldikçe üzülürüm. O gece dünürcü gelen yengelerden biriyle yan yana oturduğumuzda elimi ellerinin arasına alıp uzunca bir süre incelemişti ve ''Kızım, bu eller ne böyle, erkek eli gibi?'' demişti. O sırada müstakbel kayınvalidemin sessiz kalışı beni ilk yaralayan hadise olmuştu. Gelin olup gidiyordum ama örfünü, adetlerini bilmediğim koskoca bir meçhule. Ki ben hakikaten erkek gibi yetişmiştim, yaptığım işler de hep ona göreydi. Doğru dürüst yemek pişirmeyi bile bilmezdim. Bu durum beni o kadar korkutuyordu ki, anlatamam. Derken düğün dernek yapıldı ve ben bana her yönden uzak bir memlekete gelin oldum. Korktuklarım daha ilk günden başıma gelmeye başlamıştı. Gittiğim kapı çok şükür bereketli bir kapıydı. Lakin gel gör ki ben öyle leziz yemekleri rüyamda bile görmüş değildim. Biz baba ocağında hayvanlarımızdan elde ettiğimiz tereyağını satarak geçimimize katkı sağladığımız için mutfağımızda kullanmaya cesaret edemezdik. Yemeklerimizin çoğu haşlama gibi olur giderdi. Kayınpederim rahmetli, hali vakti yerinde biriydi. Dolayısıyla mutfakta kullanılan malzemenin yetip yetmeyeceği değil, sadece yemeklerin lezzeti dert edilirdi. bu durumda beni ziyadesiyle tedirgin ederdi. Korktuğum kadar vardı. Bir gün olmazsa bir gün misafirimiz gelirdi ve ben ilk zamanlar o leziz yemekleri yapmaya cesaret edemediğim gibi yakın akrabadan duyduğum acı sözler iyiden iyiye cesaretimi kırmıştı. Kayınvalidemse bu duruma hep sessiz kalmayı tercih ediyordu. Zamanla o sessizliği bir başka bir veçeye döndü. Sürekli bana bir şeyler öğretmeye çalışıyordu. Yok o öyle olmaz, böyle olur, öyle oturma, böyle kalkma, o yemek böyle yapılır. Niyetini uzunca bir süre anlayamadım. Anlayamadığım gibi bu hal bende büyük bir soğukluk da oluşturdu. Gel zaman git zaman kayınvalidemin azimli ve kararlı duruşuyla çok geçmeden bütün örf, adet ve yemek kültürünü öğrenmiştim. Ama yüreğim ona karşı hiç ısınmıyordu. Beni çok ezdiği düşüncesiyle mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyordum. İçimden gelerek bir bardak çay dahi vermiyordum. Her işi zorla yapıyordum. Bu da eşimin dikkatinden kaçmamıştı. Beni tavizsiz bir şekilde uyardığı günse pamuk ipliğine bağlı olan hatırımı da yitirmiştim. Artık o bereket kapısı bana sından olmuştu. Kayınvalidemin elime düşeceği günü iple çekiyordum. İyice yorulduğum bir gündü. Oturma odasındaki divana uzanmıştım. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Kayınvalidem bana seslendi. Canım hiç yanına gitmek istemedi ve derin bir uykudaymış gibi istifimi hiç bozmadım. Bir yandan da göz ucuyla ne yaptığını takip ediyordum. Elinde bahçeden topladıklarından bir çıkın ve bir su testisi vardı. Usulca yere bıraktı ve yanıma oturdu. Divanın başındaki yüklükten aldığı bir battaniyeyi usulca üzerime örttü ve eliyle saçlarımı düzeltmeye, yüzümü sevmeye başladı. Bir yandan da şöyle diyordu. Ah benim güzel kızım, Allah emaneti yetimim. Biliyorum bana çok kırgınsın ama buraların adetleri de kadınlarının dili de çok acımasız. Azıcık beğenmeyi versinler hemen dillerine dolarlar. Ondan sonra da insan içine çıkası gelmez insanın. Ben de senin gibi yetim geldim bu kapıya. Kayınbabam buraların ağasıydı. Dolayısıyla kayınvalidem de hanıma aydı. Ben çok çektim güzel kızım. Kan dolu gözyaşlarımı çaresiz yüreğime akıttım. Hep senin gibi bir gelin istedim Rabbimden. Çok şükür verdi. Benim çektiklerimi sen çekmeyesin diye bir gayret yüklendim sana ama hakkını helal et kızım. Sen benim tek oğlumun eşi, yegane gelinimsin. Bu mal mülk yarın senin olacak. O zaman bu bilip bilmez konuşanlar seni dillerine dolamasınlar diye böyle davrandım sana. Keşke uyanık olsan da bir helallik isteyebilsem senden. Ben de böyleyim işte. Uyanık olsan iki lafı bir araya getirip konuşamam. Ben daha fazla dayanamadım. Gözyaşları içinde yattığım yerden doğrulup yapıştım kayınvalidemin ellerine. O da ben de birbirimize sarılıp sarılıp dakikalarca ağladık. O gün benim için bir milattı. O günden sonra aramızdaki ünsiyet hakikaten çok farklı bir seviyeye ulaştı. Muhabbetimiz akraba içinde de dilden dile dolanır olmuştu. Gün geldi kayınvalidem ince hastalığa yakalandı. Kızlarının ve kardeşlerinin dahi yanına girmeye cesaret edemediği zamanlarda bile ben bir an olsun onu yalnız bırakmadım. İnanır mısınız? Annemin vefat haberi geldiğinde de kimseye bir şey söylemedim ve onu yalnız bırakmadım. Giden gitmişti artık. Zaten beni annemin cenazesine ulaştıracak bir vasıta da o gün için olmadığından hiç dillendirmedim bile. Oysa bana sürekli dualar ediyordu. Bir gün annemi sordu. Kızım kendi telaşemizden unuttuk. Annen nasıl? Var mı yakın zamanda bir haber? O an sanki yumruk kadar bir şey boğazıma oturdu ve hiçbir şey diyemedim. Kayınvalidem anlamıştı. Kızım yoksa? Evet anne. Hatice annem 2 ay kadar önce vefat etti. Kızım niye söylemedin? Mutlaka gitmen lazımdı kızım. O senin annen. Kim bilir haber bana kaç gün sonra ulaştı. Sen sıhhate kavuşunca gider kabrini ziyaret ederim. Ah kızım, ah kızım, yaktın kavurdun beni. Çok geçmeden kayınvalidemi de uğurladık ebedi istirahatgahına. Dilinin döndüğü son ana kadar bana dualar ederdi. Ben senden razıyım kızım. Rabbim de razı olsun inşallah. Peygamberimize komşu eylesin. Mevlam'ın cemalini göresin inşallah diye diye. Malum Hacı abiniz öğretmendi. Büyük bir sabırla bana okuma yazmayı öğretti. Ben nerede ne işime yarar diyerek kaçmaya çalışsam da o ısrarla devam etti. Nasibimizde böylesi bir sohbet halkasında sizin gibi değerlere sohbetler okumak da varmış demek ki. Anlattıklarımdan dolayı gönlüme bir kibir gelmesinden Allah'a sığınırım. Eğer sözünüzde samimiyseniz ve sözümüzde en ufak bir tesir olduysa, benim aklıma gelen en büyük vesile kayınvalidemin dualarıdır. Sadece aramızdaki gelinlerimize bir ibret olsun diye anlattım. Ola ki bir gün ihtiyaçları olur. Malum gelin kaynana arası için hiç hoş şeyler söylenmez. Lakin Rabbimizin rızasının nerede gizli olduğu, hangi kırık kalbin civarında saklı olduğu bilinmez. Bizim için hayatın her safhası, ertelemesi olmayan bir imtihan harmanı. O yüzden rızasını kazanma yolundaki fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri gönüller yıkan değil, gönüller kazanan kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda ilk olarak bir hikayeyi paylaştık. Fatih Karca'nın kaleme aldığı, hikayenin başlığı İki Yetim Gelin idi. Ve bir başka yazıyla programımıza devam edeceğiz. Sırada Ahmet Zila'nın Hayat Notları bölümünde yer alan Gönülden Paylaş, Gönüller Kazan başlıklı yazısı var. Bir suç nasıl cezalandırılır? Sana hasım olan birine nasıl davranılır? Bir kötülük nasıl giderilir? Bir yanlışın üzerine nasıl gitmelidir? Bir yaramaz nasıl uslandırılır? Döverek mi, küfürle mi? Aklımıza bu suallerin cevabı olarak önce sert ve şiddetli çözümler gelir. Kötülüğü yapanı bir güzel haşlamalı, azarlamalı, yanlışı yapan cezalandırılmalı, yasaklanmalı, uzaklaştırılmalı. Beddua mı etmeli yoksa dua mı etmeli? Güzel, yumuşak sözle nasihat mi etmeli? Bir ölçü lazım. Senin verdiğin ceza ve davranışın neticesinde hatayı yapan kişi yaptığı hatayı daha çok artırıyorsa, senin verdiğin cezada, davranışta bir hata var demektir. Ama hataya verdiğiniz cevap onu hatadan caydırıyorsa, verdiğiniz ceza ve gösterdiğiniz davranış isabetli demektir. Hatayı yapan kişinin fıtratına göre gerekeni yapmalı. Elbette kanunun yeri ayrı. Toplum düzenini sağlamak için bir takım yasaklar olacak. İyilik, af ve merhametin istismar edilmemesi için bir hakim otorite olmalı. Fakat birebir dünyamızda, şahsi hayatımızda, iş, aile ve benzeri çevrelerimizde tam tersi bir usul ve üslup daha tesirli. Yumuşak üslup. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele. Sabrı cemil. Erteleyici bir hilm. Affedici, hoşgörücü bir olgun tavır. Bunlar ikili münasebetlerimizde çok daha tesirli. Bu üslubu Rabbimiz talim etmiş, Peygamberimiz tatbik ederek göstermiş. Cenab-ı Allah buyuruyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Fussilet 34. Peygamberimizin hayatında bunun sayısız misali vardır. Ona suikast yapmaya kalkan kişi yakalanıyor, peygamberimize getiriliyor. Başkası olsa idam ettirir. Fakat peygamberimiz böylelerini mescidinde ağırlıyor, yediriyor, içiriyor. Sonra da bazı telkinlerde bulunarak serbest bırakıveriyor. Hemen hepsi bu âli cenaplık karşısında dönüp Müslüman oluyor. Hudeybiye Anlaşması'nın olduğu yıllarda Mekke'de kıtlık oluyor. Peygamberimiz oraya ayni ve nakli yardımlar gönderiyor. Böylece 1-2 yıl içinde Mekke fethi çok kolay hale geliyor. Müellefe-i kulüp yani kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişilere bol bol ikramlarda bulunuyor. Bunlar geçmişte İslam'a nice düşmanlıklar yapmış fakat şimdi Müslümanların kuvveti önünde boynu bükülmüş kişiler. Efendimiz hep gönül kazanmaktan yana. Bunun için de daima gönülden ikramlarda bulunuyor. Gönülden paylaşıyor, gönülden veriyor. Böylece gönüller kazanıyor. Tabii bu iş kolay değil. Bu kötülüğe karşı iyilik yapabilme faziletine ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan büyük nasibi olan kimse kavuşturulur. Fussilet 35. İyiliğe karşı iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe karşı iyilikse her kişinin kârıdır. Düşmanını alt etmişken intikam duygusunu bertaraf edebilmek kolay değildir. Fırsat ele geçmişken düşmanını ezmek duygusu insanın kanını hareketlendirir. Ancak fazilet ehli ve güzel ahlakı önde tutan sabırlı kişiler affetmeyi başarabilir. Ecdadımız bu hakikati iyi anlamışlar. Bu sebeple fethettikleri yerin gayrimüslim halkına çok iyi davranmışlar. Adaletle ve faziletle yaklaşmışlar. Buna karşılık onlar da Müslümanları sevmiş ve desteklemiş. Devlet zor duruma düşse dahi isyan etmemişler. Nasibi olanlar da fevç fevç Müslüman olmuş. Maksat da bu değil mi? Gönüller kazanmak. Şimdi dünyada güçlülerin işgallerini görüyoruz. Onlar girdikleri yerde menfaat elde etmek için, oraları sömürmek için halkı kırıp geçiriyorlar. Tefrika tohumları ekiyorlar. Güya düzeltmeye geldikleri yeri eski halinden daha beter bir hale getirip bırakıyorlar. Onlardan herkes nefret ediyor. Gönül kazanmak için sabırlı, merhametli ve affedici davranmak hak dostlarının da farik hususiyetlerindendir. Yunus Emre Hazretleri'nin şiirleri hep gönül kazanmak diyor. Benim bunda kararım yok. Ben bunda gitmeye geldim. Bezirganım, metaım çok. Alana satmaya geldim. Ben gelmedim davi için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Davalaşmaya, çekişmeye, kavgaya gelmedim. Sevgiyle, muhabbetle gönüller kazanmaya geldim, diyor. Bunun için güzel üsluba alışmalı. Güler yüze alışmalı. Eğer kendimizi alıştırmazsak, güzel sözlerimiz bile diken olur. Yunus Emre ne güzel tarif ediyor. Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter. Nice yumuşak söylese, sözü savaşa benzer. Gönlünü yufka haline getirmeyen kişinin dili hep zehir akıtır. Yumuşak söylemeye dahi çalışsa savaş ediyormuş gibi konuşur. Hak dostları böyle değildir. Onlar hep af yolunu tutmuş, zehirlere panzehir olmuş, taş atana gül ikram etmişlerdir. Üstadımızın hatıralarında geçtiği üzere, rahmetli Musa Efendi, Bursa'da Sami Efendi Hazretleri için bir ev yaptırmıştım. Ancak Sami Efendi, Medine'de mücavir olunca o evi kendileri kullanmaya başladılar. Zaman zaman oraya gidip kalırlardı. O evde kaldıkları zaman da Bursalılar iki kişi olarak bir ihtiyaç olur diye gece sabaha kadar kapıda nöbet tutarlarmış. Hırsızın biri de gece yarısı 3 civarında eve girmiş. Nöbetçiler tarafından yakalanmış. O saatlerde uyanık olan Musa Efendi'ye, "Efendim, bu adam hırsızla evinize girmiş, yakaladık, ne yapalım?" demişler. "İçeri getirin," demiş, getirmişler. "Önce bir yemek yedirin, bu adam aç," demiş. "Aç mısın?" diye sormamış. Varsa çıkarmışlar. Sofrayı kurmuşlar, adamı yedirmişler. Ardından "bu adam bu hale düştüğüne göre durumu kötü," demiş, bir zarf hazırlamış. Peşinden "bunun işi yok herhalde, yarın buna bir iş bulun," demiş ve ardından "bu delikanlıyla irtibatı kesmeyin. Bakın bakalım, evin neredeyse yakın bir sohbet grubuna devam etsin," diye eklemiş. O yakalayanlara da "bu kişi sizinle benim aramda kıyamete kadar bir sır olarak kalacak, kimse bilmeyecek," diye de tembih etmiş. Bütün bunlardan sonra o adam iyi bir derviş olmuş. Bütün bu güzel muameleler bir insanın kalbini uyandırmaz mı? Günahkarlara nefretle doluyorsak kendimize soralım. Hangimiz tamamen masumuz ki? Hangimiz tam olarak kulluğumuzu eda edebiliyoruz? Mahşer günü ne hesaplar dökülecek ortaya, ne kayıtlar çıkacak? O zaman muhatabımız bizi affetsin mi isteriz, yoksa cezalandırsın mı? Elbette affetsin isteriz. O halde biz de affetmeliyiz. Affetmeliyiz ki bizi de affetsinler. Merhamet etmeliyiz ki bize de merhamet etsinler. Fakat kolay değil. Evine hırsızlık yapmak için girene senin çıkarıp bir de harçlık verebilmen kolay değil. Derya gibi bir gönül ister. Rabbimiz o büyüklerin izinden gidebilmeyi nasip eylesin. Gönüllerimizi o kıvama getirebilecek iman, takva ve güzel ahlak nasip eylesin. Merhum Sami Efendi Hazretlerine de bir adam gelip yardım istermiş. O da hep bir miktar yardım yaparmış. Orada bulunanlardan biri, "Efendim, bu kişi sizden yardım alıyor ama lüks yerlerde harcıyor," deyince, "Öyle mi? O zaman kendisine daha fazla verelim," demiş. Çünkü varlıklıyken yoksul duruma düşenin hali çok zordur. Onun halinden anlamak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de insanın gönlüne paradan çok çok fazla değer verebilmek gerekiyor. Bir gönül kazanmak, kızıl develere sahip olmaktan hayırlıdır. İnancının kalpte pekişmesi gerekiyor. Yine merhum Sami Efendi Hazretleri, birine sadaka vermek üzere parayı uzatıyor ki yanındakiler, "Efendim, o parayla o içki alır içer," diyorlar. "Öyle mi? Sen içki mi içiyorsun?" demiyor. Yumuşak bir sesle onu adeta okşayarak, "Bundan sonra içmez inşallah," diye karşılık veriyor. Ona kızmıyor, hakaret etmiyor, sadaka vermekten de vazgeçmiyor. O kişi de bu nezaket ve zarafet karşısında "içmeyeceğim bundan sonra" diyerek tövbekar oluyor. Akla şu ihtimal gelebilir. Ya bu adam sözünü tutmazsa, ya yine içerse? İçerse o tövbesini bozmuş olur. Bizim yardımımız, güzel davranışımızsa Hakk'ın divanında baki kalır. Şairin dediği gibi, tohum saç, bitmezse toprak utansın. Velev ki aldatıyor olsun. Allah için aldanmayı da bilmek lazım. Gönüllerde İslam'ın faziletini, Müslümanların cömertliğini, bağışlayıcılığını ve güler yüzünü yerleştirmek lazım. Bilhassa bu zamanda İslamofobi diyerek İslam'ı korkulan ve uzak durulan bir şey gibi göstermeye çalıştıkları devirde gönülden paylaşarak gönüller kazanmak lazım. Bugün ekranlarda Allahu Ekber deyip kelle kesenlerin görüntüleri geçiyor. İslam sanki şiddeti emrediyormuş, kılıç zoruyla insanları hizaya getirmeye çalışıyormuş, zorbalık, katılık diniymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. İşin içinde kasıtlı ajanların olduğu muhakkak. Gafil, eğitimsiz ve yıllardır şiddete maruz kalmış bazı dindaşlarımız da bunlara alet oluyor. Fakat bu oyunu tersine çevirecek olan yine güler yüzlü, güzel ahlaklı, cömert, fedakar ve olgun Müslümanlar olacak. Bu güzel davranışlar, bu fedakarlıklar inşallah bu oyunları bozacak. Gençliğimde benim de başımdan bu hususta bir misal geçtim. Daha gençim. Gaziantep'teki mahallemizde Nahsen isminde biri vardı. Benden 3-5 yaş büyük biri. Nahsen maalesef gece gündüz içerdi. İçtiği zaman mahalleye geldi mi nara, küfür, gırla giderdi. Mahalleli toplanır, bunu bir temiz döverlerdi. Akıllanmaz, bir gün sonra yine aynı duruma düşerdi. Polisler içeri alırlardı, karakolluk olurdu. Fakat 5 gün sonra yine aynı şeyler tekerrür ederdi. Bir gün eve geldim, baktım Nahsen sokağın ortasında yine bağırıp çağırıyor, sağa sola tehditler savuruyor, fitil gibi sarhoş. Yanına yaklaştım, ''Karnın aç mı?'' dedim. ''Evde mercimekli pilav var, sana bir dürüm getireyim mi?'' ''Getir'' dedi. Eve girdim, mercimekli pilavı ev ekmeğine sardım, dürüm yaptım getirdim. Sakinleşti, aldı yemeye başladı. Yarıyı geçti, biri çıktı geldi, onu öyle sakin görünce ''Merhaba Nahsen, bugün bağırıp çağırmıyor musun?'' dedi. Nahsen beni işaret ederek ''Şu boyacının oğlu var ya'' dedi. ''Bugün beni öyle bir silleledi, öyle bir dövdü ki hiç sesimi çıkaracak halim kalmadı.'' Sillelemek diye tabir ettiği şey benim ona getirdiğim yemekmiş. Yani sarhoş da olsa yapılan bir iyilik onu ezmiş, mahcup etmiş, sesini soluğunu kesmişti. Demek ki azılı bir sarhoş bile bir küçük ikramla kuzuya dönüyordu. Bir hamle, bir hamle daha düzelebilirdi. Şimdi düşünüyorum, ondan sonra o adama sahip çıkamadık. O da aynı gafletlerine devam etti. Halbuki onunla ilgilenilseydi, bir büyüğün merhametli elinde terbiye görseydi, o minnet duygularıyla Nahsen de düzelip güzel bir insan olabilirdi. Yarın mahşer yerinde nice Nahsen gibiler, Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar yakamıza yapışacak. Bana niye el uzatmadın diyecek. Müslümanlar, dindar insanlar, ümmeti Muhammed olarak bu hususlarda çalışmalar yapmamız lazım. Günahtan nefret edip günahkara merhamet etmemiz lazım. Allah razı olsun. Hapishanelere gidip oradaki talihsiz insanlara yardım eden, kitaplar, dergiler götüren fedakar kardeşlerimizi işitiyoruz, seviniyoruz. Sokak çocuklarına, kimsesizlere, düşkünlere, müptelalara hepsine bu Ramazan-ı Şerif hürmetine yardım edelim. Gönülden paylaşalım, gönüller kazanalım. Paranın, pulun, makamın ve itibarın geçmediği o gün bir hayır dua en büyük zenginlik olacak. Bir sevaba ne kadar muhtaç olacağız. Rabbim başarabilenlerden eylesin. Gönül kazananlardan eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Gönülden Paylaş, Gönüller Kazan başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.